Ayrım 30, Kin, Robert Ludlum, sayfa 350. Adrian gök gürültüsü gibi dağlarda arka arkaya yankılanan korkunç sesi duydu. Fakat gök gürlemiyordu, ateş edilmişti. Soğuğa rağmen Adrian'ın yüzünden terler boşandı. Etraf karanlıktı ama yine de gözlerinin önünde istemediği hayaller belirdi. Kardeşi tekrar cinayet işlemişti. Göz birliğinin binbaşısı bu öldürme işini ustalıkla sürdürüyordu. Patlamaları izleyen çığlıklar hafif fakat yine de belirgindi. Neden diye düşündü, Tanrı aşkına neden? Anlayamıyordu. Böyle şeyleri anlamasına imkan yoktu. Hele bu ara bunları kafasından bile geçirmemeliydi. İçinde bulunduğu karanlık labirentten tırmanıp çıkmak için belki 6 kez uğraşmıştı. Her seferinde de ormanın kenarındaki ışığı görebilmek için kendisine 10 dakika süre verilmişti. İki seferinde daha uzun süre bakması gerekmişti. Çünkü gözleri onu aldatıyordu. Her seferinde de uzanıp giden karanlıktan başka bir şey görememişti. Neredeyse çıldıracaktı. Karanlık bir tünele girmiş gibiydi. Dallar yüzüne çarpıyor, bacakları dikenlere takılıyordu. Acaba ormanda daireler mi çizmekteydi? Her şey biraz önce gördüğünün eşiymiş gibi geliyordu ona. O ağacı görmüştü. O dalları yukarıya doğru toplanmış gibi duran ağacı daha 5 dakika önce görmüştü. Elektrik fenerinin de bir yararı olmuyordu. Aydınlattığı ağaçlar hep birbirine benziyordu. Alp dağlarında bir bayırdaki sık ormanın içinde kaybolmuştu. Doğa Lindkraus'un ölümü için yas tutanların mezarı son ziyaretlerinden beri bu yolu değiştirmişti. Yazın eriyen karlar bu ormandaki ağaçların daha da büyümesini sağlamıştı. Bir zamanlar kolaylıkla içinden geçilebilen ormanın nemli toprağından türlü bitkiler boy vermişti. Yalnız bunları bilmek de gerçekleri açıklamayan elektrik fenerinin ışığı kadar yararsızdı. Patlamaların geldiği yönü biliyordu sadece. Sonuçta o tarafa giderse fazla bir kaybı olmazdı. Aklını kaybetmek üzere ve soluk soluğaydı. Kulaklarında o patlamaların yankılarını duyarak koşmaya başladı. Ne kadar hızlı koşarsa o kadar düz gidiyordu sanki. Kollarıyla karşısına çıkan diken, dal ve diğer engelleri itiyordu. Sonra ışığı gördü. Ormanın kenarından 9 metre kadar geride dizüstü düştü, soluğu kesilmişti. Bu sık ağaçların ilerisinde üstünde yer yer karlar olan gri bir dağ yükseliyordu. 3. yaylanın dibine gelmişti. Kardeşi de aynı şeyi yapmıştı. Göz birliğindeki katil Goldoni'nin başaramayacağını sandığı şeyi yapmıştı. 50 yıl önce yazılmış şeyleri alarak o günkü araştırmasına uygun hale getirmişti. Eskiden olsa kardeşinin başarısıyla övünürdü. Fakat o zaman geçmişti. Geriye sadece onu durdurma zorunluluğu kalmıştı. Adrian bu konuyu düşünmemeye çalışmış, o an gelince bunu yapmayı kabul edip edemeyeceğini merak etmişti. Fakat kabul ediyordu artık. Garip bir hüzün duymakla birlikte sakin sakin duygularına kapılmadan bunu kabul etmekteydi. Bu korkunç olaylara, dehşete bir son verebilmek için tek mantıklı yoldu. Kardeşini öldürecekti. Ya da kardeşi onu öldürecekti. Ayağa kalkarak ağır ağır ormandan çıktı ve Lindkraus'un haritasında gösterilen taş yolu buldu. Yol geniş kavisler çizerek dağın tepesine doğru gidiyordu. Tepeye yaklaşana kadar döne döne gitmekteydi veya tepenin yakınında kalıyordu. Çünkü yaylanın tam dibinde Paul Lindkraus'un epey yüksek dediği düz kaya vardı. Paul Lindkraus savaşın ilk ve ikinci yıllarında buraya 2 kez geldiğini ve çok küçük olduğunu söylemişti. Belki o kaya Lindkraus'un sandığı kadar yüksek değildi. Çünkü bir çocuğa böyle sarp bir kaya çok daha yüksekmiş gibi gözükebilirdi. Yalnız Paul Lindkraus bir merdiven kullandıklarını iyi hatırlıyordu. Bir ölü için yapılan o ciddi törenle küçük bir çocuğun canlılığının bağdaşmadığını itiraf etmişti Lindkraus. Tepedeki düzlüğe çıkmak için başka bir yol daha vardı. O yol yaşlılara göre değildi. Ama dine gereken saygıyı göstermesini bilmeyen bir çocuk o yolu bulmuştu. Bu sona erermiş gibi gözüken yolun gerisindeydi. Doğal bir kemerin altından geçince insan bu yolun devamına çıkıyordu. Sivri kayaların arasından geçerek doğruğa yaklaşılabiliyordu. Babasıyla ağabeysi o yoldan gittiği için Paul Lindkraus'u çok azarlamışlardı. Oradan düşmek tehlikeliydi. Belki ölmezdi insan, fakat kol ve bacağının birisini kırabilirdi. Adrian şimdi bir bacak veya kolum kırılırsa sonuç ölümdür diye düşündü. Hareket edemeyen bir insan iyi hedef olur. Dönerek dağa çıkan yolda ilerlemeye başladı. Yolun kenarındaki kayaların kendisini gizlemesi için eğilmiş gidiyordu. O düzlük yolun 90 veya 100 metre yukarısında kalıyordu. Hafif bir kar başlamış, kayaları kaplayan ince beyaz tabakanın üstüne iniyordu. Sık sık ayağı kayıyor, dengesini bulabilmek için çalılara, taşlara tutunuyordu. Yolun yarısına gelince sırtını iç bükey bir taşa dayayarak durdu ve nefes almaya çalıştı. Yukarıdan yankılanan sesleri duyuyordu. Maden madene veya taş taşa vuruyordu. Birden olduğu yerden fırlayıp yolun dört dönemecini koşarak çıktı. Sonra yere yıkılıp havayı içine çekerek sızlayan bacaklarını dinlendirmeye çalıştı. Line Krauss'un haritasını cebinden çıkarıp yolun dönemeçlerine baktı. 8 dönemeci aşmış olduğunu sanıyordu. O kemerle arasında en fazla 30 metre kalmıştı. Haritada bu ters bir U ile işaretlenmişti. Başını kaldırdı. Yüzü dayandığı karlı taştan buz gibi olmuştu. İleride iki tarafında eğri büğrü bodur ağaçlar bulunan yol bir süre dümdüz gidiyordu. Haritaya göre ondan sonra tehlikeli iki dönemeç vardı ve sonunda kemer gibi oyulmuş kayaya gelecekti. Haritayı cebine soktu. Aynı anda eli tabancasına değdi. İki büklüm olarak koşmaya başladı yine. Önce kızı gördü. Yolun hemen yanında o bodur ağaçların arasında yatıyordu. Dehşetle açılmış gözleri bulutlu gökyüzüne dikilmişti. Öne uzanan bacakları kazık gibi gerilmişti. İki dizinin üstünde de birer kurşun deliği vardı. Sağ göğsünün üstünde de bir delik gördü Adrian. Göğüs kemiğinin hemen altındaydı. Kanlar dağ ceketinin önünden akmıştı. Kız sağ olmakla birlikte şok geçiriyordu ve yağan karda gözlerini kırpmadan yatmaktaydı. Dudakları kımıldıyor, titriyordu. Adrian onun yanında diz çöküp üstüne doğru eğildi. Kız onu görür görmez gözlerini kırptı. Haykırmak için başını kaldırarak öksürdü. Adrian eldivenli elini usulca onun ağzına dayadı. Bir eliyle de başını tuttu. "Ben o değilim," diye fısıldadı. Biraz yukarıdaki dallar kımıldayınca Adrian kızı yere bırakıp hemen yana atladı. Bir el karlarda uzandı. Parça parça olmuş el kan içindeydi. Eldiveni uçmuş, parmaklar kopmuştu. Adrian kızın yanından geçip bodur ağacın yanında durdu. Dalları araladı. Genç otların arasında yüzüstü yatıyordu. Dört kurşun arkadan belini biçmiş ve omurgasını da parçalamıştı. Adrian genci yavaşça yan çevirdi. Yine çığlığa engel olmak için eliyle bu ağzı da örttü. Gençle göz göze geldiler. Adrian'ın ne demek istediğini anladı Lefrak'ın oğlu. O katil değildi. Gencin konuşabilmesi inanılmayacak bir şeydi. Fısıltısı rüzgarın uğultusuna karışıyordu ama yine de Adrian onu duydu.
Mia Sorella.
Anlamıyorum. Kız kardeşim. O yaralı, sen de öyle. Elimden gelen her şeyi yapacağım.
Paco, sırt çantası. Onda sırt çantası var, Medicina.
Konuşma, gücünü saklamaya çalış. Bir sırt çantası mı?
Evet.
Babası Alplerde kullanılan sırt çantasının çok işe yaradığını söylemişti. Genç susmuyordu, öleceğini anlamıştı.
Bir yol vardı, Zermatt demir yolu. Bir köy, kuzeyde. Pek uzak değil, oraya kaçacaktık.
Sus, konuşma artık. Seni kız kardeşinin yanına yatıracağım. Birbirinizi sıcak tutmaya çalışın. Genci yarı taşıyıp yarı sürükleyerek kızın yanına götürdü. Aslında onlar çocuk sayılırdı. Kardeşi de çocuk katiliydi. Yağmurluğuyla ceketini çıkardı. Ceketin astarını yırtarak bununla kızın yaralarını sardı. Genç için yapabileceği bir şey yoktu. Onun için gencin gözlerine bakmamaya gayret etti. İkisinin de üstünü örttü. Kardeşler birbirlerine sarılmışlardı. Ağır tabancayı kalın siyah kazağının altına kemerine soktu. Kendisini gizleyen bodur ağaçların arasından çıkarak yukarıdaki kemere koştu. Gözleri yanıyordu fakat rahat nefes almaktaydı ve bacaklarının ağrısı da geçmişti. Şimdi ikisi karşı karşıyaydılar. Zaten öyle olması gerekiyordu. Çekiş darbesini andıran sesler durmadan devam ediyordu. Kuzeydeki belirli küçük düzlüğün karşısındaki dimdik kayadan geliyordu sesler. Ayaklarının dibindeki yerlerde karlar bozulmuştu. Tam o dik kayanın dibinde ayak izleri ve üstüne basılmış ezilmiş çalılar dikkati çekiyordu. Kardeşinin yukarıya nasıl çıktığını parçalanmış kayalar açıklıyordu. Yukarıya üstüne çengel takılı bir ip atılmıştı. İlk sefer veya birkaç kez başarılı olmamıştı. Çürümüş birkaç basamağı kopmuş bir merdiven karla kaplı dikenlerin üstünde duruyordu. Paul Lyonkraus'un hatırladığı merdiven en az 6 metre uzunluktaydı. Yani Adria'nın önündeki çömeldiği dik kayadan biraz daha yüksekti.
Mezarın olduğu kayalık aslında pek sağlam değildir. O tabaka tabaka kayalar bir kazmayla hemen kırılır. Çocuğun tabutu oraya yerleştirildikten sonra üstüne ince bir tabaka beton döküldü.
Bunlar Paul Lyonkraus'un sözleriydi.
Kardeşi yukarıda Lyonkraus'un sözünü ettiği betonu kırmıştı. O sesler kesildi.
Madeni bir gereç bir yana atıldı. Sabırsız birinin tekmelediği beton parçaları aşağıya düştü. Adrian hemen ayağa kalkarak bu minik uçuruma yaslanıp durdu. Görüldüğü an öleceğini biliyordu.
Yukarıdan yağan beton parçalarının arkası da kesildi. Adrian titredi.
Hareket etmesi gerektiğini biliyor, soğuk siyah kazağının içine işliyordu. Nefesi yüzünün önünde buharlaşıyordu. O hafif kar durmak üzereydi. Bulutlar ayrılıp güneş gözükmüştü fakat bu güneş ısıtmıyordu. Kayaya sürünerek ilerledi. Dağın tepesinden çıkmış kocaman bir kaya ona engel olana kadar ilerledi.
Birden topraklar kaydı ve Adrian olduğu yerde hareketsiz kaldı. Rüzgarda düşen taşların sesi yankılandı. Yukarıdan sert ayak sesleri geliyordu.
Adrian buhar çıkmaması için nefesini tuttu. Neyse, ayak sesleri durdu. Rüzgarın uğultusundan başka bir şey duyulmuyordu artık.
Sonra yine yukarıdaki adam dolaşmaya başladı. Daha ağır yürüyordu. Andrew'un endişesi geçmiş olacaktı.
Adrian eğilip öne baktı. Paul Lyonkraus'un anlattığı yolun sonuna gelmişti. Şimdi sadece dağ vardı. Biraz ileride de adamın söylediği yar uzanıyordu.
Bu Lyonkraus'un hatırladığından çok daha derindi. En az 9 metre derinlikte olan yarın dibinde sivri kayaları gördü.
Büyükleri çocuğu azarlamışlar fakat onun dağlardan korkmasına yol açmamak için de gerçeği pek söylememişlerdi.
Adrian dönerek dağdan uzanan kayaya dayandı ve yakalayabildiği her çıkıntıya tutunarak ilerledi.
Diğer taraftaki üstü düz tepeyle sert bir açı yapan şekilsiz kayaları da görebiliyordu.
Oraya erişebileceğini sanmıyordu. Küçük bir çocuk çıkıntılı bir kayanın yanındaki dar yere basıp geçebilir, bu onun ağırlığını çekebilirdi. Ama büyük bir insan için durum öyle değildi. Bunun Adrian'ın ağırlığını çekmesine imkan yoktu.
Durduğu yerle öbür taraftaki ilk çıkıntılı kaya arasında 1,5 metre kadar bir mesafe vardı. Adrian 1,80'den uzundu. Eğer kollarını öne uzatarak düşmeyi başarabilirse elleriyle kayaya erişebilirdi belki. Bu mesafeyi ne kadar daraltırsa o kadar çok umut vardı.
Ayak kasları şiddetle sızlıyordu. Her iki ayağına da kramp girmiş, baldırlarının kasları iyice kabarıp şişmişti.
Bu ağrı dayanılacak gibi değildi. Acı ve tehlikeyi kafasından çıkararak o kocaman kayanın etrafından uzanabilmek için çalışmaya başladı.
Fakat daha 30 santim kadar ilerleyince altındaki taşların çöktüğünü hissetti.
Bunlar ağır ağır çöküyordu.
Sonra taşların ve donmuş yerin gıcırtısını duydu.
Gerçekten bunu duydu. Son anda iki kolunu birden öne uzattı. Kaya ansızın çöktü ve Adrian bir an boşlukta öyle kaldı. Ellerini deli gibi uzatmıştı. Havadayken rüzgar yüzünü kırbaçlıyordu.
Sağ kolu biraz yukarısında bir yerde sivri bir kayaya çarptı. Omzuyla başını sert yere vurdu. Eliyle sivri taşı yakalayıp çarpmanın acısını azaltmak için farkına varmadan sırtını gerdi.
İpe takılı bir kukla gibi ayakları havada sallanıyor, kendisini yukarıya çekmesi gerekiyordu.
Bekleyecek vakti yoktu, hemen harekete geçmeliydi.
Kendi güvensizliğini düşünmenin zamanı değildi.
İçinden kendi kendine "Haydi!" diye emir verdi.
Serbest olan sol eliyle sarp kayanın eğri büğrü yüzünü yakalamaya çalıştı. Ayakları havada sallanıyordu.
Sonunda sol ayakkabısı ağırlığına destek olan küçük bir çıkıntıya bastı.
Adrian paniğe kapılmış bir örümcek gibi o sivri çıkıntıları olan kaya duvarı aştı. Vücudunu mağara gibi olan iç tarafına vurdu.
Yukarıdan gözükmesine imkan yoktu artık. Fakat bu seslerin duyulmadığı anlamına gelmezdi.
Kayaların kırılarak aşağıya düştüğünü duyan Andrew düzlüğün kenarına geldi.
Güneş gerisinde kaldığı için gölgesi ilerideki karlı taşların üzerine düştü.
Adrian bir gölge oyununu seyrediyordu artık. Tekrar nefesini tuttu.
Bu göz kamaştıran alp güneşinde binbaşının hareketlerini iyice görmekle kalmıyordu.
Gölge çok kocamandı. Dolayısıyla da gözüne bir büyüteç takmış gibi kardeşinin gölgesini daha iri görmekteydi. Andrew'un sol elinde bir şey vardı. Bu dağ tırmananların kullandığı bir portatif kürekti. Eli vücuduna doğru gitmişti. Sağ elinde ne tuttuğunu anlamak için pek düşünmeye gerek yoktu. Silahını çekmişti. Adrian da elini kemerine attı. Tabancasının hala yerinde olduğunu anlayınca içi rahatladı. Yukarıda gölge oynayarak sola doğru kaydı. Sonra Adrian sağa doğru gidip eğildi. Tekrar doğrulduğu zaman sağ elinde başka bir şey vardı. Elindeki şeyi aşağıya savurdu. Bu kocaman bir beton parçasıydı ve Adrian'ın yüzünün yarım metre ötesinden geçerek aşağıdaki sivri kayalara çarptı. Andrew beton parçası düşerken hareketsiz kaldı. Sanki bunun düşüşünü hesaplıyor, saniyeleri sayıyordu. Sonunda yuvarlanan beton parçası durdu, o da uzaklaştı. Güneş Adrian'ın gözünü alıyordu artık. Adrian vücudunun rahatsızlığını, yüzünden akan terleri fark etmeden gökyüzüne doğru yükselen kayaların altında yatıyordu. Bu eğri büğrü kayalar tıpkı eski deniz fenerlerindeki dönen merdivenleri andırıyordu. Kayanın genişliği 7,5 metre kadar vardı. Bunu kesinlikle tahmin etmek zordu. Çünkü bunun gerisinde mavi gökyüzüyle göz kamaştıran güneşten başka bir şey yoktu. Yukarıdan tekrar sesler yankılanana kadar kımıldaması olanaksızdı. Sesler gelince binbaşının yine işine döndüğünü, betonu kazdığını anlayacaktı. Sonunda sesler yankılandı. Bir taş kırıldı. Bunu madenin madene vurduğu zaman çıkardığı çınlama izledi. Andrew kasayı bulmuştu. Adrian barınağından çıkıp sürüne sürüne ilerlemeye başladı. Ellerinin ve ayaklarının ses çıkarmamasına dikkat ediyordu. O sivri kayalardan oluşmuş merdivene doğru gitti. Düzlüğün yanı tam yukarıda kalıyordu. Aşağıda da eskisi gibi yar yoktu. Çok dik bir uçurum vardı. Dönerek giden dağ yoluna düşebilirdi. Uçurumun derinliği en az 100 metreydi. Kendisiyle uçurum arasındaki mesafede ancak 20 santim kadardı. Rüzgar durmadan esiyor ve ıslık çalar gibi bir ses çıkarıyordu. Uzanıp belinden silahını çekti, Goldoni'nin öğrettiği gibi önce emniyet mandalını yokladı, kapalıydı. Tabancanın emniyet mandalını açarak başını yukarıya kaldırıp kardeşinin olduğu düzlüğe baktı. Bu düzlük oval biçimdeydi, boyu 10 metreden fazla, eni ise 6 metre kadardı. Andrew bunun ortasında çömelmişti, içinde beton parçaları bulunan bir toprak yığınının üzerindeydi. Bu toprağın yanında binbaşının geniş omuzlarının yarı yarıya gizlediği madeni bordürlü sade bir tahta tabut duruyordu. Bunca yıl tabuta bir şey olmaması şaşılacak gibiydi. Fakat kasa yoktu. Orada toprak, beton parçaları ve tabut vardı ama kasa yoktu. Adrian "Ah tanrım" diye düşündü. "Biz yanılmışız. İkimiz de yanılmışız." Buna imkan yoktu, olamazdı. Hem kasa yoksa göz birliğinin katili müthiş öfkelenecekti. Andrew'u çok iyi tanıdığı için onun yakıcı bir kin duyacağını biliyordu. Fakat kardeşi hiddetlenmemişti. Çömelmiş ve başını yana eğmiş mezara bakıyor, düşünüyordu. Adrian durumu ancak o zaman anladı. Kasa daha altta, toprağın içindeydi. Bunu tabutun altına gizlemişlerdi. Böylece tabutun kasayı daha iyi koruyacağını düşünmüş olmalıydılar. Andrew ayağa kalkarak tabuta dayamış olduğu sırt çantasına yaklaştı. Eğilip açtı ve ucu sivri kısa bir demir çubuk çıkardı. Yine mezara dönüp birden yanına eğildi. Demir çubuğu içeriye soktu. Birkaç saniye sonra da demir çubuğu geri çekip ceketinden bir tabanca çıkardı. Dikkatle ve çabucak mezara nişan aldı. Üç patlama birbirini izledi. Adrian hemen başını aşağıya eğdi. Barutun geniz yakan kokusunu duyuyordu. Dumanların rüzgarda havalandığını gördü. Sonra birden kardeşi konuştu. Adrian ömründe duyamayacağını sandığı bir korkuya kapıldı. Hemen idam edileceğini anladığı için böyle dehşete düşmüştü. Andrew buz gibi bir sesle ve bağırmaya gerek duymadan "Başını yukarı kaldır, Lefrak!" diye emretti. "Böylece her şey çok daha çabuk olup biter. Bir şey hissetmezsin. Hatta bir gürültü bile duymazsın." Adrian durduğu daracık yerde doğruldu. Kafası boşalmıştı. Korku bile hissetmiyordu artık. Ölecekti. Her şey bu kadar basitti işte. Fakat yukarıda duran binbaşı bunu beklememişti. Onun beklediği kendisi değildi. Göz birliğinin katili de birden fena halde afalladı. Şaşkınlığından gözleri irileşti ve eli titredi. Sıkıca yakaladığı tabanca da titriyordu. Farkına varmadan bir adım geriledi. Yüzünden kanı çekilmiş, ağzı açık kalmıştı. Sen! Adrian düşünemeden, hissedemeden, ne yaptığını bilemeden ağır İtalyan tabancasını bir çılgın gibi kaldırarak şaşkın şaşkın bakan kardeşine ateş etti. Tetiği 2-3 kez çekti ama ondan sonra tabanca tutukluk yaptı. Tabancanın dumanı, barut kokusu gözlerini yaşartmıştı. Fakat bu arada Andrew'u vurmuştu. Göz birliğinin katili elini karnına bastırarak sallandı ve bacakları bükülüverdi. Andrew hala şaşkın halde elinde silahını tutuyordu. Bu anda şiddetli bir patlama oldu. Kurşun Adrian'ın başının üstünden geçti. Adrian bir anda düzlüğe zıpladı ve yere yıkılan adamın yüzüne indirdi tabancayı. Sonra Andrew'un elindeki silahın kızgın namlusunu yakalayarak yere vurdu. Tekrar tabancasını kaldırarak kardeşinin iki gözünün arasına bütün gücüyle vurdu. Binbaşının yüzünden akan kanlar gözlerine doluyordu. Tabancası elinden fırlamıştı. Adrian geri zıpladı. Tabancayla nişan alarak bütün gücüyle çekti tetiği. Fakat ateş edemedi. Tabanca iyice sıkışmıştı. Andrew gözlerini silerek dizüstü doğruldu. Ağzından hiddetli homurtular yükseliyordu. Adrian bu kez bir tekme attı. Ayağı göz birliğindeki katilin şakağına geldi. Binbaşının boynu geriye büküldüyse de aynı anda iki bacağını birden uzattı. Yan dönerek Adrian'ın dizlerini tekmelemeye başladı. Şiddetli bir acı duyan Adrian sendeleyerek yana doğru gitti. Genç adamın ayakta durmasına imkan yoktu. Andrew gözlerini silerek fırlarken Adrian da sağ tarafa yuvarlandı. Binbaşının gerilmiş parmakları birer çengelden farksızdı. Ellerini boynuna doğru uzattı. Adrian daha da gerileyince mezarın yan tarafındaki tabuta çarptı. Andrew saldırırken kontrolünü kaybetmişti. Korkunç, yakıcı kini yüzünden haykırırken dengesini de kaybetti ve yere devrildi. Bir kolu beton parçalarıyla karışık toprağa battı. Adrian açık mezarın üstünden dalar gibi atlayarak karşıya geçti. Orada duran sivri uçlu ağır demir çubuğu görmüştü. Binbaşı da haykırarak saldırdı birden. Ellerini başının üstünde kenetlemiş vurmaya hazırlanıyordu. O haliyle avını öldürmeye hazırlanırken tiz sesle bağıran korkunç bir kuşa benziyordu. Adrian sivri uçlu demiri yakalamıştı. Üstüne gelen kardeşine doğru çevirdi demiri. Demirin sivri ucu binbaşının yanağına girerek onu birden sersemletti. Andrew'un yüzünden yine kanlar fışkırdı. Adrian'ın bacakları yüzü yorgunluktan zonkluyordu ama demiri atarak elinden geldiği kadar hızla öbür yana koşmaya çalıştı. Andrew'un yerde duran tabancasını görmüştü. Bir anda silahı kaparak doğrulttu. Demir çubuk havada uçarak sol omzuna çarptı ve kazağının kolunu yırttı. Bu darbe yüzünden sendeleyerek düzlüğün kenarına kadar geriledi Adrian. Paniğe kapılarak tabancayı göğüs hizasında kaldırdığı sırada kardeşinin istediği fırsatı bulduğunu da korkuyla anladı. Birden taşlar topraklar üstüne yağdı. Kendisiyle göz birliğinin katili arasında sanki toprak ve taştan bir duvar belirmişti. Sivri taşlar yüzüne çarptı, topraklar gözlerine doldu, göremiyordu artık. Ateş etti. Silahın patlaması yüzünden eli şiddetle sarsıldı, parmakları gerilip kaldı. Ayağa kalkmaya çalışırken boynuna bir tekme indi. Düşerken bu ayağı sıkıca yakaladı. Omuzları düzlüğün yanına gelmişti. Tabancanın namlusunun ete değdiğini hissedene kadar bu bacağı bırakmadı. Sonra tetiği çekti. Etraf et, kemik ve kan içinde kaldı. Andrew yerden sanki uçmuştu. Sağ bacağı kırmızıya boyanmış bir beze sarılmış gibiydi. Adrian sürünerek ilerlemeyi denedi fakat başaramadı. Gücü kalmamıştı ve soluk da alamıyordu. Güçlükle elinin üstünde doğrulup Andrew'a baktı. Binbaşı yattığı yerde debelenerek inliyordu. Ağzı kan ve tükürükle dolmuştu. Yerden doğrularak çılgın gözlerle bacağının kalan kısmına baktı. Sonra orada yatan cellatına döndü. Olanca sesiyle haykırmaya başladı. ''Bana yardım et! Ölmeme razı olamazsın! Beni öldürmeye hakkın yok! Bana sırt çantamdaki ilk yardım kesesini ver!'' Öksürerek bir eliyle parçalanmış bacağını yakaladı. Titreyen diğer eliyle de tabuta dayanmış olan sırt çantasını işaret ediyordu. kan fışkırıyor ve üstünü başını boyuyordu. Gittikçe ölüme yaklaşmaktaydı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 361.